Ayrım 13, sayfa 158. Gayet şık giyinmiştim. Füme rengi takım elbise, beyaz gömlek ve desensiz koyu lacivert kravat. Yaşlıydım ama giydiğini gösteren ve yakıştırmasını bilen bir adamdım. Bazen sokakta bile beni havalı bulup nazarlarını üstümden alamayan kadınlara, erkeklere rastlardım. Ak saçlarım ve çenemdeki sakalım da gülün karizma dediği şeyi sağlıyordu bana sanırım. Ne de olsa mesleğim olan hariciyeciliğin de bana sağladığı zarifliğe sahiptim. En önemlisi de moralim yerindeydi artık. 70 yaşında biri gibi değil, 35'indeki genç bir erkeğin coşkusuyla sevgilimle buluşmaya gidiyordum sanki. İçim içime sığmıyordu. Banka şubesinin bulunduğu caddeye geldiğimde günün çıkmasına 15 dakika vardı. Biraz oyalanmalıydım. Ayrıca onu şaşırtmak istediğimden birdenbire karşısına çıkmak niyetindeydim. Beni çıkarken görmemeliydi. Akşamın o saatinde cadde oldukça kalabalıktı. Dolayısıyla kendimi o kalabalık arasında kamufle etmem çok kolaydı. Karşı kaldırımda kendime uygun bir yer bulup beklemeye başladım. Herhalde Gül'ün aklına gelebilecek en son ihtimal beni karşısında bulmak olurdu. Keyfimden sırıtıyordum. Nihayet saat 6 oldu. Işıklarla donatılmış şube binasının içi gündüz gibi aydınlıktı. Ve bulunduğum mevkiden içerideki her şeyi rahatlıkla görebiliyordum. Önce içerideki bütün müşteriler çıktı. Sonra sıra yavaş yavaş personele geldi. Malum banka çalışanları tam saatinde çıkmayabilirlerdi. Ama hiç umurumda değildi. Beklediğim kişi Gül olunca gece yarısına kadar bile bekleyebilirdim. Tabii bir endişem de bizim Veys'in oğlu Ahmet'ti. Haliyle onunla karşılaşmak işime gelmiyordu. Buraya koca İstanbul'un çok uzak bir semtinden geçip gelmiştim. Beni görürse ona dert anlatmak zorunda kalabilirdim. Neyse ki Ahmet şubeden ilk çıkanlardan biri oldu. Yanında da genç ve güzel bir hanım vardı. Yoksa sevgilim Ahmet konusunda da mı bana yalan kıvırmıştı? Çünkü bulunduğum yerden Ahmet ve yanındaki genç hanımı izlerken aralarındaki sıkı fıkılık sanki mesai arkadaşlığının ötesinde bir şeylerin olduğunu düşündürttü bana. İlahi Gül diye gülümsedim içimden. Ahmet hakkında da neler uydurmuştu bana. Sözde delikanlının gözü ondan başka kimseyi görmüyormuş. Nasıl da palavra sıkmıştı. 20 dakika kadar cadde üzerinde beklemek zorunda kaldım. Nihayet Gül'ü kapıda gördüm. Yanında çelimsiz, sıska, saçları iyice kısa kesilmiş, sevimsiz bir oğlan vardı. Önce hiç önemsemedim. Bankada herhangi bir mesai arkadaşı ile birlikte çıkması son derece olağandı. Herhalde bir süre sonra, hatta belki de bankanın kapısı önünde vedalaşıp evlerinin yollarını tutacaklardı. Oğlandan ayrılmadan karşısına dikilip kendimi göstermek istemedim. Gül belki utanıp sıkılabilir, beklediğim şaşkınlık ve sevinci onun yanında rahatlıkla gösteremezdi. Fakat banka kapısı önünde ayrılmadılar. Caddenin solundan birlikte yürümeye başladılar. Hay aksilik diye geçirdim içimden. Ama yapacağım bir şey yoktu. Peşlerinden gidip ayrılacakları yere kadar onları izleyebilirdim. Nitekim öyle de yaptım. Vızır vızır geçen arabaların arasından telaşlı adımlarla onların ilerlediği kaldırımda koşup peşlerine takıldım. İkisi de genç olduklarından benden hızlı yürüyorlardı. Aramızda 30 metre kadar mesafe vardı. Daha fazla yaklaşmak istemiyordum. Acaba yanındaki bu tipsiz oğlandan nerede ayrılacaktı? Birden sevindim. Önümdekiler durmuştu. Ben de durdum tabii. Bir şeyler fısıldaşıyorlardı aralarında. Önemsemedim. Herhalde yarın görüşürüz, hadi Allah'a ısmarladık türünden bir şey söylüyorlardı. Fakat o da ne? Son zamanlarda mantar gibi türeyen yabancı kahve satan kahvelerden birine girmişlerdi. Afallayıp kaldım. Sevgilimin bu çipil oğlanla konuşacağı ne olabilirdi ki akşamın bu saatinde? Huylanmıştım. Aklıma ister istemez yine kötü şeyler gelmeye başlamıştı. Saçmalama diye homurdandım içimden. Ben de az süpeci değildim herhalde. Ne kötülük vardı bunda? İki iş arkadaşı velev ki ayrı cinslerde de olsa iş çıkışı bir kahveye gidip sohbet edemezler miydi yani? Mutlaka işin içinde bir kötülük mü aranırdı? Üstelik ben senelerce dış memleketlerde yaşamış, modern hayatta kadın erkek ilişkilerini daha toleranslı kabullenen biriydim. Belki de işleriyle ilgili bir konuyu banka dışında konuşacaklardı. Ama ihtiyat haline getirmiştim artık. Güle hangi erkek baksa huylanıyordum. Bu daha da utanç verici bir durumdu. Seven insan her şeyden önce sevdiği ve sevildiğini bilen insana güven duymalıydı. Ayrıca ne sanıyordum ben Gül'ü? Her önüne çıkan erkeğe ilgi duyan hafif meşrep bir kız mı? Kesinlikle hayır. Ayrıca sevgilim asla böyle tipsiz bir oğlanla iş arkadaşlarından gayri bir ilişkiye girmezdi. O bir erkek de ne aradığını gayet iyi bilirdi. Ne yapacağımı şaşırdım. Peşlerinden kafeye girecek halim yoktu. O zaman yapacağım sürprizin bütün esprisi kaybolacak, sanki Gül'ü çaktırmadan takip ediyormuşum gibi bir durum çıkacaktı ortaya. Bön bön etrafıma bakındım. Caddenin ortasında kala kaldım. İçeride ne kadar oturacaklarını bilemezdim ki. Saatlerce bekleyemezdim orada. İçeriden görülme korkusuyla önce kahvenin önünden geçtim. Geçerken de kuşkulu nazarlarla içeriye baktım. Gördüm onları. Nispeten arkalarda bir masaya oturmuş konuşuyorlardı. Ama daha ziyade konuşan o sıska oğlan gibi gelmişti bana. Kafenin önünden bir daha geçtim. Keşke geçmez olaydım. Çünkü bu defa gördüğüm şey kanımı tepeme sıçratmıştı. O tipsiz oğlan Gül'ün ellerini avuçlarına almış, biteviye konuşuyordu. Şahit olduğum manzaraya hiçbir anlam verememiştim. Neydi bu şimdi? Mesai arkadaşı bile olsa, o sevimsiz oğlan nasıl olur da Gül'ün ellerini avuçlarının içine alıp konuşurdu böyle? Bütün o sevinçli halim kaybolmuş, içimi öfke kaplamıştı yeniden. Ve ilk defa bir bıkkınlık hissettim içimde. Bu işin tadı kaçmıştı artık. Bu iş yürümeyecek, böyle devam edemeyecekti. Bu şartlar altında Gül'ün peşinde koşamazdım. İçinden fettan, koket bir ruh taşıyordu. Gerçekten sevip ilgi duymasa da kendisine her tutulan gence ümit dağıtıyordu ve daha da hazini bundan zevk alıyordu. Buna tahammül etmem olanaksızdı. Derhal buradan uzaklaşmalıydım. Bu kez kararım kesindi. Sıtkımın sıyrıldığını hissetmiştim. Öylesine şaşkındım ki o sırada kafeye yeni giren bir çiftin telaşlı adımlarla onların masasına gittiğini biraz geç gördüm. Gayri ihtiyari biraz daha bekledim. Yeni gelen çift onlarla öpüşmüşlerdi. Demek birbirlerini iyi tanıyorlardı. Verdiğim karara rağmen ayrılamadım yerimden. Bir süre daha bekledim. Baktım, aralarında derin bir sohbet başlamıştı. Bir an kendimi düşündüm. Onlar için ne kadar geçkin sayılırdı kim bilir. Hepsi 30 yaşın altında olmalıydılar. O doğal coşkuları yaşlarından kaynaklanıyordu şüphesiz. O an masada olsam, ben sadece o neşeyi, o canlılığı kaçıran bir tip olabilirdim. Soğuk, mesafeli, yaptıkları esprileri anlamaktan uzak, onlara ayak uyduramayan yavan bir adam. Kızgındım ama diğer yandan da Gül'e hak veriyordum. Kız çağının gereğini yaşıyordu sadece. Ben ise sadece bana bağlanmasını istemekle yaşamın realitesini inkara kalkışıyordum. Sessizce uzaklaştım oradan. Ertesi güne inanılmaz derecede sakin geçirdim. Galiba mantığım ve sağduyum bu kez hissiyatıma galibe çalmıştı. Gerçeği kabul zorundaydım. Gül'le bir birlikteliğimiz olamazdı. Rahatlamamın sebebi de bu gerçeği kabul etmemdi. O gün hiçbir şey olmamış gibi hatıralarımı kaleme almaya devam ettim. Gösterdiğim irade gücüne de seviniyordum. Direnecektim ve yavaş yavaş bunu başaracağıma da inanmaya başlamıştım. Gül Meltem rüzgarı gibiydi. Tatlı tatlı esmiş, beni gençlik günlerimin anılarına götürmüş ve heyecanlandırmıştı. Belki de ben duygularımı fazla abartmıştım. 70 yaşındaki adamın aşk nesineydi? Yaptığım gerçekten çılgınlıktı. Daha fazla rezil duruma düşmeden yakamı sıyırmalıydım. Belki de hain kız içinden benimle alay bile ediyordu. Allah'tan dün beni görmemişti, yoksa tam bir skandal olurdu. Enik onu rahatlamış hissediyordum. Şimdi bütün sorun ayrılma kararımı ona nasıl açıklayacağımdı. Geçen sefer telefonda bunu denemiş ama sonra neler olduğunu görmüştüm. En iyisi bu kez daha akıllı bir formül bulmalıydım. Kanımca tek çare ilgisiz davranmaktı. Nasıl olsa bir ara beni arar. ''Nasılsın hayatım, seni çok özledim.'' diye utanmadan yalan da söylerdi. Mesela bu hafta sonu önemli bir işimin çıktığını, İstanbul dışında olacağımı söylerdim. Ondan sonraki hafta da yine uygun bir mazeret bulur, gelmesini önlerdim. Telefon konuşmalarında da kalp kırıcı olmakla beraber soğuk bir ifade kullanırdım. Zeki bir kızdı, mutlaka anlardı durumu. Yeni planımı beğendim, tutarlı bu plan. Hatta içimden gülümsemeyi bile başardım. Beklediğim telefonu salı günü geldi. Doğrusu güvenmeye başladığım irade gücüme rağmen sesini ilk duyduğum an zorlandığımı hissettim. Kısa kesip konuşmayı bitirmezsem zaaf gösterebilirdim. ''Nasılsın tatlım, özledin mi?'' diye sormuştu. Bocaladım bir an. Asıl gerçek o an bile burnumda tüttüydü. ''Özledim tabii'' diye karşılık verdim kekeleyerek. ''Ben de çok özledim. Neyse cumartesi günü sendeyim. Hemen açıklayamazsam geç kalacağımı anlamıştım. Üzgünüm ama bu cumartesi görüşemeyeceğiz'' dedim. Şaşırarak sordu. ''Neden?'' Hatıralarımın eksik kalan notlarını tamamlamak için Ankara'ya gidip eski diplomat arkadaşlarımın birkaçı ile görüşmem lazım. Ya, ne zaman gideceksin? Cuma akşamı. Uçakla mı? Hangi vasıtayla gittiğim hiç önemli değildi. Hemen cevapladım. Evet. Demek bu hafta görüşemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Peki ne zaman döneceksin? Pazar akşamı veya pazartesi günü. Hattın öbür ucunda kısık bir sessizlik. Üzülmüş gibi mırıldandı. Ne yapalım? Ama seni çok özleyeceğim, diye mırıldandı. Tabii yüksek sesle değildi ama içimden, özlemezsin yavrum. Nasıl olsa senin kafelerde el ele tutuşarak vakit geçireceğin sevgililerin vardır diye söylendim. Birkaç sözde özlem cümleleri teati ederek telefonu kapattım. Doğrusu yüreğimde bir şeyler cız etmişti. Ayrılık kararı planını uygulamak sandığım kadar kolay olmayacaktı. Şimdilik hiddetli ve kendimi enayi yerine konmuş biri gibi hissediyordum. Ama zayıflığım geçerse ne olurdu kestiremiyordum. Yine de bir başlangıç yapmıştım ve taktiğe devam etmek zorundaydım. Aradan takriben yarım saat geçti. Telefonum bir daha çaldı. Yine o arıyordu. Efendim dedim. Hayatım, az önceki telefonda sesin bana çok mahzun geldi. Yoksa bir şey mi oldu? Hiç bozuntuya vermedim. Ne olabilir ki? Orası hiç belli olmaz. Kendi kendine kafana bir şey takar, sonra bana bozulursun. Ben bu Ankara hikayesine hiç inanmadım. Dedim ya, zeki bir kızdı. Daha şimdiden bir şeyler sezinlemişti galiba. Planımı aynen uygulamaya devam ettim. Onu da nereden çıkardın Gül? Neye bozulacağım ki? Bilmiyorum. Sahiden Ankara'ya gidecek misin? Evet dedim. Ama sesimin ne kadar inandırıcı çıktığını bilemiyordum. O ise gayet sakin bir şekilde mırıldandı. Oldu hayatım. Artık dönüşünde görüşürüz. Seni özleyeceğim deyip telefonu kapadı. Hiç çıkmayacağım bir yolculuğun dönüşünde de görüşemeyecektik ama o henüz bunu bilmiyordu. Artık köprüleri atmıştım. Bir daha zaaf gösterirsem bu acıdan asla kurtulamazdım. Acınacak bir haldeydim. Zira gözlerim yaşarmaya başlamıştı. Utanmasam ağlayacaktım. Hem de kime? Bana devamlı yalan söyleyen, seni seviyorum diyen, sonra da kafe köşelerinde yaşıtı, tipsiz delikanlılarla fink atan bir zizopa. O gün çalışmama devam edemedim. Aldığım kararı uygulamak sandığım kadar kolay olmayacaktı. Belki bütün aklımdan geçenleri yüzüne karşı söylemek ve bu yaşama tahammül edemeyeceğimi anlatmak en makul yoldu. Ama o cesareti gösterememiştim. Gariptir ama yüreğimin derinliklerinde hala onu üzmemek isteği vardı. Ondan ayrılsam da beni yaşamına kısa bir süreliğine almış ve tatlı anılar bırakmış biri olarak hatırlamasını istiyordum. Kavganın, sert ve kırıcı şeyler söylemenin hiç de gereği yoktu. Hayrettir, o günden sonra beni bir daha aramadı. Kim bilir kimlerle gönül eğlendiriyordu diye düşünmeye başladım. Aslında aramaması gayet normal değil miydi? Öteki cumartesiye kadar yalnız kalacağı bol vakti vardı. Niye arayacaktı ki? Ama bu sessizliği normal bulmuyordum. Yaptığım plandan haberi olmadığına göre, yolculuk gününe kadar en azından bir telefonla hatırımı sorması gerekir diye düşünmüştüm. Lakin telefon bile etmedi. Büsbütün sinirlenmiştim. Kendi kendime vefasız, hain, hissiz diye onu suçlamaya, en ağır ithamları birbiri ardına sıralamaya devam ediyordum. Ta ki cuma gününe kadar. O gün başıma gelecekleri kesinlikle tahmin edemezdim. Bankanın öğle paylaşımında beni arayıverdi. Nasılsın tatlım? Sana iyi yolculuklar dileyeyim dedim. Teşekkür ederim Gül. İyiyim. Bu akşam gidiyorum. Kaç uçağınla gidiyorsun? Uçak tarifesi hakkında hiçbir fikrim yoktu. Gül de nasıl olsa bunu bilemezdi. 7.30 diyiverdim. Şaşırmış gibi durakladı bir an. 7.30 mu? Acaba bir gaf mı yapmıştım? Ama yalanımdan dönemezdim artık. Evet diye pekiştirdim. Emin misin? Tabii, neden sordun? Hiç dedi. Belki işten çıktıktan sonra seni selametlemek için havaalanına gelmeyi düşünmüştüm de. Birden paniğe kapılır gibi hissettim kendimi. Gelirse bütün foyam ortaya çıkacaktı. Hemen telaşla söylendim. Hiç gereği yok sevgilim. Zahmet etme. Nasıl olsa 2 gün sonra döneceğim. Oralara gelmeni istemem. Ayrıca veda sahnelerinden nefret ederim. Gelme daha iyi. Gül birkaç saniye tereddüt etti. Nasıl istersen öyle olsun dedi. Rahat bir nefes aldım. Umarım havaalanına gelmezdi artık. Böyle bir jest yapacağını hiç düşünmemiştim doğrusu. Telefon kapandığında hala yüreğim çarpıyordu. Akşam yemeğimi sanki gerçekten yolculuğa çıkacakmış gibi erkenden yemiştim. İçimde tedirgin bir hal vardı. Belki saat 9.30-10 arası beni yine arar, yolculuğumun rahat geçip geçmediğini sorar diye düşünüyordum. Saat 9.30 oldu, aramadı. Sanki aramasını ister gibiydim. Bu kötüye işaretti. Belli ki hala yüreğimin derinliklerinde beni aramasını isteyen zayıf sinyaller alıyordum. Arasa şimdiye kadar arardı diye düşündüm. Uçak yolculuğu 1 saat sürerdi. 40 dakika filan da şehrin merkezine intikal, otele yerleşmemi de hesaba katarsak beni 9'dan itibaren arayabilirdi. Oysa saat 9.30 olmuş, ondan ses çıkmamıştı. Aramayacağı hükmüne vardım. Yine de yarım saat tolerans tanımalıydım Gül'e. Fakat saat tam 9.30-5 geçe telefonum çaldı. O arıyordu. Merhaba hayatım, rahat bir yolculuk yaptın mı diye sordu. Evet Gül dedim. Otele de yerleştin mi bari? Bozuntuya vermedim. Şu an bavulumu açmakla meşgulüm. Oh ne iyi, rahatsın yani. Ne demekti şimdi bu? Ne biçim bir sualdi? Pek bir şey anlamamıştım. Telefonun öbür ucundan trafik gürültüsü, korna sesleri geliyordu. Meraka kapıldım. Neredesin sen diye sordum. Tam apartmanının karşı kaldırımındayım. Dairenin yanın ışıklarına bakıyordum. 2 dakika sonra karşında olacağım. Başımdan aşağı kaynar sular iner gibi oldu. Yalanımı yakalamış ve kapıma dayanmıştı yine. Nutkum tutulmuş gibi pencere kenarına koştum ve karşı kaldırıma baktım. Elektrik direğinin dibinde zarif görüntüsünü de gördüm. Başım dertteydi artık. Bakalım durumu nasıl açıklayacaktım? Camın önünde beni görünce telefonu kapatmış, eve gelmek üzere harekete geçmişti bile. Gerçekle yüz yüzeydim artık. Yapacak fazla bir şey kalmamıştı sanırım. Bu kez ikimiz de dağarcığımızdaki taşları ortaya dökecektik. Esaslı bir tartışma olacağı kesindi. Yolu yoktu. Bu ilişkiyi gürültüsüz patırtısız noktalamak istemiştim ama düşündüğüm gibi olmayacaktı. Ürke ürke girip kapıyı açtım. Omzuna astığı askılı bir küçük valiz tipi seyahat çantası ile karşımda dikilmişti. Göz göze geldik. Göz bebekleri ateş gibi kıvılcımlar saçıyordu. Tek kelime etmeden yüzüme bakıyordu. Bir suçlu gibi başımı önüme eğdim. Sanki bütün olanların kabahatlisi benmişim gibi. Hışımla içeri girdi. Tek kelime etmeden salona geçip koltuklardan birine oturdu. Söyleyecek tek kelime bulamıyordum. Aramızda her an çıngar çıkabilirdi. Suçluluk hissiyle yine ben mırıldandım. Nereden geliyorsun? Tahmin edemedin mi? Havaalanından tabii. Zaman kazanmaya, yalanıma münasip bir kılıf hazırlamaya çalışıyordum. Niye gittin oraya? Sana gelmemeni söylememiş miydim? Kısa kesip hemen konuya geldi. Amacın nedir Orhan? Benden ayrılmak mı istiyorsun? Niyetin aramızdaki ilişkiye son vermek mi? Eğer öyleyse neden bunu açıkça yüzüme söylemedin? Sararıp kaldım bir an. Gerçeği nasıl açıklayacağımı bilemedim. O devam etti. Hiçbir ilişki zorla yürümez. Bitecekse biter. Bunun zaten topal bir ilişki olduğunu ikimiz de biliyoruz. Gittiği yere kadar gidecekti. Evet öyle diye fısıldadım. Şu halde, neden açıkça söylemedin bana? Çok gergin ve kızgındı. Ama elinden geldiği kadar sakin görünmeye çalışıyordu. Yüzüne bakmadan konuşmaya çalıştım. Meseleyi tatsızlık çıkarmadan halletmek istedim. Tamam, öyle halledelim. Ama bana bir gerekçe göstermen gerekmez miydi? Yine yavaş yavaş tepem atmaya başlıyordu. Bu kadarı da fazlaydı artık. Aptal mı sanıyordu beni? Birden diklendim. Yeter artık Gül diye sesimi yükselttim. Ne yeter? Ne demek istiyorsun sen? Ben sevginin kutsallığına inanırım. Yalan dolan üzerine sevgi kurulamaz. İnsan birini seviyorsa başkalarıyla oynaşmaz. Benim kitabımda bunun yeri yoktur. Benimkinde de diye homurdandı. Öyle mi? Sesimin tonu alaycı çıkmıştı galiba. Bir kere daha hiddetle yüzüme baktı. Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Sinirim artıyordu. Boşuna inkar etmeye kalkışma. Çünkü seni gördüm diye bağırdım. İnanmaz bir şekilde saf saf yüzüme baktı. Neyi gördün? Bankada çalışan o çipçil oğlanla Bakırköy'deki kafede el ele oturduğunuzu. Bir an anlayamadı. Gözlerini kısıp düşündü. Sonra sordu. Cezmi ile mi? Adı her ne hassa onunla işte. Tiz bir kahkaha attı. Fakat bu kez samimi gülüyordu. Yani sen onun için mi benden ayrılmaya karar verdin? Gördüklerim yeterli değil mi? Kahkahalarına devam ederken söylendi. Dur dur, önce bana açıkla. Senin orada ne işin vardı? Yoksa beni takip mi ediyordun? Nasıl olsa ok yaydan çıkmıştı. Bağırmaya devam ettim. Ben de sana bir sürpriz yapıp bankana gelmiştim. İçeriye girmek istemedim. Sen çıkınca birlikte bir akşam yemeği yeriz diye düşünmüştüm. Sonra bir de baktım ki tipsiz bir oğlanla dışarıya çıktın ve kafeye gittin. Oğlan orada senin ellerine sarıldı. Belli ki sana aşıktı. Bunu da inkar edecek misin? Gül hala gülmeye devam ediyordu. A benim tonton sevgilim. Demek bunun için bana bozuldun öyle mi? Yetmez mi Gül? Bir yanda ben, bir yandan da daha varlıklarını bilmediğim yığınla yaşatın sevgililer. Ben buna tahammül edemem. Birden gülmeyi kesti. Yeter artık diye homurdandı. Sonrasını da görmedin mi? Ne sonrası? Masamıza gelen öteki gençleri. Gördüm. Bu neyi değiştirecek ki? Çıldırtma beni Orhan. Anlamadın mı hala? Neyi anlamadım? Sen insanı gerçekten kahredersin. Hakikaten seninle birlikte olmamalıyım. Sana katlanmak çok zor. Kör müsün kuzum? Ne körlüğü Gül? Oğlanın ellerine nasıl yapıştığını, gözlerinin içine nasıl baktığını gördüm. Bu kadarı da bana yetti. Ya sonrası? Ne sonrası? Yani sonra olanları. Bu defa ben durakladım. Gerçekten de sonra olanları bilmiyordum. Yıkılmış, kahrolmuştum. O sinirle uzaklaşıp gitmiştim. Şaşırdığımı görünce Gül devam etti. Gülümseyerek konuştu. Doğru. O gece Cezmi bir ara ellerimi kavramış bana yalvarıyordu. Bak dedim. Sen de kabul ediyorsun işte. A benim yaşlı tontonum. Cezmi'nin bana neden yalvarıp durduğunu biliyor musun? Bilmeme gerek var mı? Ne olduğu çok açık değil mi? İşte sen hep böyle hatalar yaparsın. Sana onun için sordum sonrasını gördün mü diye. Sustum. Biraz da meraka kapıldım. Acaba erken mi hüküm vermiştim? Ne olabilirdi ki? Tatlım dedi sevgilim. Cezmi de deli gibi aşık Jale'ye. Jale de benim eski arkadaşımdır. Aralarını yapmam için günlerdir yalvarıp duruyordu bana. Kekeleyerek sordum. Jale de kim? Kafeye sonradan gelen kız. Ya onunla gelen oğlan? O kızın sevgilisi değil miydi? Haluk mu? Yoo. Ben de Jale de Haluk da fakülteden arkadaşız. Ayrıca senin çipil, tipsiz dediğin Cezmi de pırlanta gibi bir çocuktur. Oğlana çamur atma. Biraz daha sabırlı olup sevgiline güvenseydin Az sonra tek başıma o kafeden çıktığımı görürdün. Öylesine aptallaşmıştım ki söyleyecek laf bulamıyordum. Galiba her şeyi mahvetmiştim. Ayrım 13, sonu.